Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yeni bir Oto gündemle karşınızdayız. Sevgili Barış'tan yine ve tabii ki Donanım Haber'in sevgili editörlerin hazırladığı başka haberlerden de birlikte olmak üzere. Tabii ki otomobil editörü arkadaşımızdan alacağımız diğer bilgilerle yine karşınızdayız. Evet, bu hafta böyle bir hani ucuz işte düşürülmüş fiyatı falan filan haberimiz yok. Ve yani işte Türkiye %10 dilime girecek bir şey yok elimizde.
Yok maalesef.
Bu hafta ticariyle başlıyoruz galiba.
Bol bol aslında haberlerde yer vermedik ama bu hafta bol bol zam var. Yani hem teknoloji tarafında hem otomobil tarafında bol bol zamlarla karşı karşıyayız.
Ve daha çok gelecek zamlar da haberi de olacak bu. Yeni zamlar da tabii ki yolda.
Yani Tesla zaten iki defa zam yapmıştı. Bugün ben buraya gelirken tekrar zam yaptı.
İlk alanlar peki şey mi? Hani normalde mesela şöyle, şimdi artık bayiler şöyle yapıyor. Gidiyorsun, arabayı almak istiyorsun. Tamam, sıraya girdin diyor, yapıyoruz ama araba geldiğinde fiyat artarsa ben sana bunu yansıtacağım diyor.
Evet.
Acaba Tesla'da da aynı durum mu geçerli? Teslim almayanlar için bir öpücük.com durumu olabilir mi?
Yani aynı durum geçerli olabilir. Çünkü şu anda ben hiçbir markanın bu koşullar altında bir fiyat garantisi vereceğini düşünmüyorum. Yani bırak hani şöyle bir ay sonra bir aylık bir fiyat garantisi vermeyi, bir günlük bile vermezler.
Güzel.
Bugün dolar, yani bu sabah mesela 22 liraysa yarın sabah 23 liraya çıkabiliyor.
Siz şu an 23,5 galiba.
Evet.
Biz bu yayını yaparken en azından öyleydi. Tarihe bir not olarak.
Evet, biz geçsin. Şu an yayını yaparken de artıyor olabilir. O yüzden hiçbir markanın ben şu anda fiyat garantisi vereceğini...
Doğru söylüyorsun. O yüzden de Tesla ilk alanlar, modelleri ilk eline ulaşanlar şanslı. Daha sonra gelenler artık cebindekini buna göre düşünecek.
Şu ana kadar Tesla alanlar şanslılar.
Bakalım TOG'daki fiyat değişikliği nasıl olacak? Çünkü hani ilk çıktığı zaman hep Tesla TOG böyle bir karşılaştırıldı ya, ona verin. Bakalım TOG'daki durum ne olacak? Yani İçeride üretiyoruz ama tabii hala dışarıya bağlı bir üretim söz konusu.
Tabii. Şu an herhangi bir fiyat güncellemesi görmedim ben TOG tarafında. Ama mutlaka onlarda da olacaktır. Çünkü yani sonuçta ne kadar yerli bir otomobilden söz etsek de işte bataryası farklı,
%51
motoru farklı. %51
miydi yerlik? Öyle hatırlıyorum.
Tabii %51 olarak
açıklanmıştı. Demek ki %49 bir zam gelebilir o oranda.
Mutlaka yani parçalarını yurt dışından aldığın için mutlaka bir zam gelecektir. Ama şu an herhangi bir açıklama yapılmadı. Ama tabii ki daha önce de belirttiğimiz gibi teslim alacağı zaman, mesela atıyorum Kasım ayında teslim alacaksın. Şu anki işte 1 milyon 215 bin TL'lik fiyat geçerli olmayacak büyük ihtimalle.
Evet.
O zaman ne zam geldiyse onu ödeyeceksin yani.
Peki o zaman madem öyle ticari bir araca geçelim. Dikkat çekti, enteresan bir araç. Hafif ticari Maxus.
Evet, Maxus diye bir marka. Şöyle Türkiye pazarına giriş yaptı. 4 gün önce ben de İstanbul'daki lansmanına katılmıştım.
Evet,
Fişekhanede bir lansman düzenlediler.
Şık bir etkinlik oldu zannediyorum.
Evet, güzel bir etkinlikti. Ben aracı da beğendim açıkçası. Böyle özellikle hani şimdi fotoğraflardan gördüğünde şey diyorsun ya, işte bildiğin Çinli
öyle bir
araç,
evet,
falan diyorsun,
evet,
ama şimdi doğru, yakından baktığında da aslında ya tabii kullanmadan bilemezsin ama bence hani güzel bir araç. Özellikle içine falan oturduğunda ben malzeme kalitesini bir ticari araç olarak değerlendirdiğinde beğendim. Sunduğu donanımları da beğendim. Biraz da onlardan bahsediyor olacağım zaten. Bu arada Maxus çok köklü bir marka.
Öyle mi?
İngiliz kökenli bir marka ve hani 100 yılı aşkınlık bir mazisi var. Daha sonrasında Çinli SAIC tarafından satın almışlar. Aslında aynı MG gibi. Bizim ülkemizde satılan MG
olarak,
gibi.
Evet.
O da İngiliz kökenli bir marka ve SAIC tarafından daha sonra satın alınmış.
O da SAIC'ti değil mi? Tamam, doğru.
Evet. Aynı markasını,
söz konusu. Evet, tamam.
Yine Doğan Trend Otomotiv Distribütörlüğü'nde Türkiye'ye geliyor bu arada. Bunu da belirteyim.
Tamam.
İlk satışa sunacağı model şöyle bir kompakt segmentte bir ticari araç. Maxus E-Deliver 3 olarak adlandırılıyor. Türkiye'deki fiyatı 989 bin TL olarak açıklandı. Aslında ben yurt dışı fiyatına baktım. Yurt dışı fiyatını tam olarak pound, İngiltere'deki fiyatına bakmıştım. Şu an tam olarak hatırlamıyorum ama karşılaştığımda vergiler dahil İşte
yakın mı?
1 milyon 100, 1 milyon 200 bin TL civarında olur diye düşünmüştüm. Aslında 989 bin TL.
Çok iyi. Pardon, ben onlar öyle diye. Peki orada ne kadar desem hatırlıyor musun?
Çok hatırlayamıyorum. Tamam. 34 bin pound mu?
Ya şimdi, bu ticari olduğu için %15 bunların da vergisi oluyordu ama tabii elektrikli nasıl durum onu bilmiyorum.
Evet, elektrikli tarafta. Bunlar da yani bu sonuçta Çin'de üretilen bir araç. Ama bunda mesela otomobillerdeki gibi %54 ilave gümrük vergisi uygulanıyor mu? Onu da tam olarak bilemiyorum. Ama bu fiyatta geldiğine göre bence uygulanmıyor.
Uygulanmıyor. Evet.
Hesap
edersen çıkmıyor.
Için,
doğru söylüyorsun.
Tabii ki yani ticaret araç olduğu için TOG'a da rakip değil. Biliyorsun ilave vergiyi TOG için getirdiler. O yüzden bunda olduğunu pek zannetmiyorum.
Şey yoktu değil mi? Yani Berlingo falan veya OPCR sınıfının olduğu gibi Arka koltuklu olan versiyonlar yoktu zannediyorum.
Yok, tamamen evet. Panel van şeklinde. Panel arka van. Tarafı komple kargo, yük taşımaya yönelik. Herhangi tamam. bir binek tarafı yok.
Yani elektrikli isteyen birisi için şirketinde kullanacak, edecek dediğimiz aslında senin zaman zaman anlattığın konuda net olarak işe yarayan bir çözüm gibi görünüyor şu an. Hemen hızlı evet. ulaşılabilir.
Aynen öyle.
Yani nedir şeyler? Veriler nedir peki?
Şöyle hemen söyleyeyim. 90 kW'lık bir elektrik motoru var. 255 Nm tork üretiyor. Tek elektrik motoru var. Bu da yani 4 tekerlekten çekiş yok. Tabii ki bir ticari araçta buna da gerek yok zaten. 50 kWh'lik bir batarya söz konusu. Bu da 238 km bir karma menzil sunuyor. Ama şehir içinde bir 371 kilometre civarına yükseldiği belirtiliyor bu menzilin. Biliyorsun elektrikli araçlar şehir içinde kullanımda daha böyle parladığı taraf orası olunca şehir içi kullanımda bunların menzili daha yüksek oluyor. Tabii ki bu e-Deliver 3'ün de başta belirtildiği gibi artık böyle hani kapıya teslimat, hani son lojistiğin artık son alanı olan kapıya teslimat olan alanlarında kullanılması öngörülüyor. Yani öyle şehirden tabii. şehire, şehirler arası bir şey söz konusu yok. Zaten menzili de bunun için yetersiz. Bir de, kaldı ki küçücük bir araba zaten. Evet. Hani, ama
tasarrufu da zaten aslında şehir içinde yapacak sana.
Yani tabii ki olarak. Aynen öyle. Aynen dediğim gibi yani şehir içindeki menzilde 371 kilometre. Baktığın zaman aslında günde 100-150 kilometre ortalama bir şehir içinde dağıtım yapan bir araç için 371 kilometre çok daha uygun. Güzel bir menzil. DC şarj kapasitesi de var bu arada.
Evet.
Bu DC şarj söz konusu olduğunda 45 dakikada %5'ten %80'e dolum yapılabiliyor batarya.
Ve tamam işte bağlayacak. Hani akşam yapacak, gündüz harcayacak işte.
Tabii. Aynen öyle. Mesela
veya senin dediğin gibi hani AC bağlayacak da diyelim. Hani diğer türlü bağlarsa pardon ev elektriği gibi bağlarsa akşam bağlasa sabah yapsa.
Genelde mesela bu ticari araçlar yurt dışında yaygınlaşmaya başladı. Oralarda şöyle çözüm sunuluyor. Sen mesela bir filona 6 tane 7 tane bu araçtan aldın. Şirketinin önüne wallbox'ları kurduruyorsun. Tamam. Araç gün içinde operasyonunu tamamlıyor. Gece geliyor oraya şarja takıyorlar. Sabah tekrar şarjdan çıkarıp operasyona çıkıyor. Yani, ve gayet mantıklı bir çözüm. Evet,
çünkü zaten orada koruyorsun da arabanı.
Tabii aynen öyle.
Evet, bravo. Güzel. Yani bu arada giydirilmiş hali daha güzel görünüyor aracın. Yani şey mesela üstünde folyo falan kaplanmış böyle markalandırılmış bir hali görüyorum.
Evet.
Daha hoş duruyor bu arada.
Tabii oradaki konsepte burada hani çiçekçilik üzerinden yürümüşlerdi. Hani çiçekçiler bu aracı kullanabilir tarzında. Bu arada arka tarafta iki tane Avrupa standartlarında palet taşınabiliyor arka arkaya o uzunlukta.
Bagajlı palet. Güzel.
Kargo tarafı o uzunlukta ve 905 kilograma kadar yük taşınabiliyor bu araçla. Şöyle ilginç bir detay var. Onu da söyleyip
geçelim diyorsun.
Geçelim istiyorum. Evet. Çünkü önemli bir detay. Mesela şunun altını çizdiler. Aynı standartlarda bir dizel ticari araçla kıyaslandığında tüm işletme maliyetleri dahil olmak üzere buna yakıt, işte MTV'si, diğer bir sürü işletme maliyetleri dahil edildiğinde 5 yıllık kullanımda dizel muadiline göre 390 bin TL'lik maliyet tasarrufu yapabildiğini belirtiyorlar. Bu da aslına bakıldığında ya tabii ki bu o muhtemelen
toplam sahibi olma, ortalama bir değer. Toplam sahibi olma maliyetinde bayağı iyi görünüyor o zaman. Yani elektriklinin avantajı ki dizelde şimdi şeydi. Gerçi elektriğin fiyatı da artar. Dizelin fiyatı artacak.
Tabii ki mutlaka geliyor. Artar.
Yani siz izlerken zam gelmiş olacak zaten. Benzin ve mazota. Hani böyle bakınca dizelde de zam olacağı için o da artar diyecek. Elektrik de artar tabii. Yani.
Tabii ki mutlaka şey artacak. Değil. Son olarak hemen kısaca bir donanımlarından da bahsedeyim. Dolu dedim aslında bir ticari araca göre. Oldukça iyi özellikler. Yokuş kalkış desteği, hız sabitleyici, geri görüş kamerası, otomatik klima, koltuk ısıtma, ayarlanabilir, dört yöne ayarlanabilir sürücü koltuğu, 7 inç dokunmatik ekran, elektrikli ayarlanabilir yan aynalar. Hatta yan aynalarda ısıtma özelliği de mevcut. 180 yani derece açılabilen bagaj kapıları. Birçok şey var.
Yani bütün arayabildiğin ne özellik varsa var görünüyor şu an. Bence konfor dediğimiz hani standart konfor diyelim hadi ona. Evet. Hepsini sunuyor. Yani eksik yok.
Evet bir ticari araç için bence gayet yeterli donanımlar olduğunu düşünüyorum ben.
Evet. Peki sen bu toplantıya katıldığında dolar gene böyle miydi? Bir zam gelebilir mi acaba buna?
Bir zam gelebilir. Dolar bu kadar yüksek değildi. Ben katıldığımda 4 gün önceydi işte bu. Tamam, tabii ki şu an dolar yükseldi.
Dün ve evvelsi gün doların macerası başladı.
Fiyata bir güncelleme gelir mi bilmiyorum. Lansmanı çok yeni yapıldığı için belki bir hani bir tutmaya çalışırlar bunu. Ki senin dediğin gibi düşünmüş de olabilirler. Yani İyi, görelim belki bakalım. Bir güncelleme gelir, bilemiyorum şu anda.
Pekala. O zaman sıradaki haberimiz Lexus. Şekil bir araç. Şimdi evet. Daha böyle havalı bir yeni Lexus LBX tanıtılmış.
Evet.
136 beygirlik. Hı hı. Lüks bir hibrit B sınıfı araç.
Evet, aslına bakılırsa SUV. Lexus için bir ilki teşkil ediyor. Aa. Neden teşkil ediyor? B SUV segmentinde. Evet. Tabii ki Lexus'u genelde işte Toyota'nın lüks markası ve üst segmentlerde, işte büyük segmentlerde tanıyoruz. Gerek SUV olsun, gerek işte sedan olsun. Ama ilk defa bir B segmentinde böyle bir Yaris'i otomobil karşımıza çıkardı. Aslında bildiğin Yaris Cross'un biraz daha lüks versiyonu. Cross. Tabii ki onu temel alan.
Evet.
Aynen. Lüks Cross. Evet. onu temel alan bir araç. Zaten ebatlarından da bu belli oluyor. Evet. Tabii ki tasarım olarak çok daha farklı. Evet. Bir
çok da güzel yapmışlar. Yani ateş ediyor diyorlar ya gençler. Böyle
evet.
Öyle olmuş.
Güzel bir otomobil. Aynı zamanda Lexus'un en hızlı otomobiliydi. Yanlış hatırlamıyorsam. Hemen ona da bakacağız şimdi.
Tamam.
Enteresan. İlginç detayları var otomobilin. Hibrit sistem bu arada 5. nesil hibrit sistem kullanıyor. 1.5 litrelik 3 silindirli motora sahip bu sistem. 136 beygir maksimum güç ve 185 Nm maksimum tork üretiyor. Tamam. Yeni e-CVT şanzıman söz konusu burada. Ve nikel metal hidrit batarya kullanılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5. nesil sisteme sahip Corolla'da da bu bataryaya geçiş yapılmıştı.
Hatırlıyorum konuştuğumuzu.
0-100 hızlanması 9.2 saniyede gerçekleştiriliyor bu araçta. Bu ben en hızlı olayını sanırım başka bir markanın başka bir otomobiliydi. Evet. Ben bu
tabii 9.2 görünce değildir diyor insan. Haklısın.
Evet mutlaka. Evet. Şimdi gün içinde birçok haber yazınca.
Kusura bakma tabii yani sen değilsin.
Ama güzel bir otomobil. Ki kesinlikle zaten güzel. Hibrit olması, tam hibrit olması olayı bitiriyor. Tıpkı Toyota'larda olduğu gibi tam hibrit sistem biliyorsun şehir içi kullanımda özellikle çok güzel. Bizim yani İstanbul trafiğine özellikle tam bir biçilmiş kaftan yakıt tasarrufu olarak.
Yani bakınca araca zaten yani Lexus lüksünü net olarak sunuyor. O belli yine. Yani oradan kaçırmamışlar. Dehşet lüks sunan bir Yaris arıyorsan ve zaten Lexus'un başka bambaşka hizmetleri de var araçlarını alanlar için sunduğu.
Evet.
O yüzden onları da alabileceğin oldukça şık, güzel bir araç. Yine şeyleri görüyorum bu arada. Yani içerisine baktığımda içi de gerçekten çok iyi. 332 litrede ve bagaj açısı sunuyormuş. Hani şeye göre bakarsan aslında bir şey, Yaris'le ilgili şeyler söylüyoruz.
Tabii ki. Yani hani bence baktığın zaman, bu modele baktığım zaman ben şey görüyorum. Toyota ile Lexus arasında kalmış bir model görüyorum.
Güzel hani söyledin.
Lexus'un, tam olarak Lexus'un diğer üst segmentteki modelleri kadar lüks değil. Çünkü evet. B segmentte ulaşılabilir bir model olması lazım ki. Hani bu modelin de mottosu o.
Evet.
O yüzden ben bunu hani böyle sanki Toyota ile Lexus arasında kalmış bir model olarak nitelendiriyorum. Ne Toyota ne Lexus.
Evet.
Yani bir yerde zaten bu segmente erişilebilir olmaktasın.
Zaten demiş ki Türkiye'de en çok tercih edilen Lexus modellerinden biri olacak.
Aslında bu da evet.
Bu da senin söylediğine kanıtlıyor bu arada.
Evet, bu da yani ipucunu veriyor
Lexus'a
zaten.
Lexus'a ulaşmak o kadar kolay olması pek mümkün değil. Ama bu aradaki bırakacak ve 2000 adetlik bir potansiyeli olduğunu söylemiş.
Evet, bu arada 2024 yılında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.
Satışın hatta %25'i.
Senin dediğin gibi satışın hayır, %25'inin bu model olacağı söylenmiş. Bence %25'i aşar diye düşünüyorum. Yani zaten erişilebil bir model.
Doğru. Kaldı özellikle ki, şu gündemden dolayı daha da
tabii ki öyle. Olabilir. Zaten günümüzde biliyorsun abi. Eğer araba varsa ortada mutlaka bir alıcısı var.
Evet. Yani şeydi, bu arada Yaris'i test etmiştik. Çok hakikaten güzel bir araçtı. Böyle bambaşka bir hale getirilmiş bir araç da elbette çok daha güzel olacaktır. Ki biz yeni nesilini test etmemiştik galiba. Yeni nesil değildi sanki. Hibrit motor, en azından motor yeni nesil değildi sanki, öyle hatırlamıyorum ama çok emin de değilim. Çünkü şeydi, onunla mı konuşmuştuk? Şey eski demiştik değil mi? Paneldeki şeyler eski
evet,
demiştik.
Evet, Corolla Cross gibi değildi.
Değildi değil mi? Evet, evet. Doğru. Okey, peki sıradaki haberimize bakalım o zaman. Hayırlı olsun diyoruz. Evet. Yine başka sevilen, Türkiye'de bir dönem çok sevilen küçük bir araç.
Evet, Picanto. Aslında Türkiye'de zaten satılıyor.
Evet.
Şöyle, aslında çok detay yok bu haberimizde ama ben yine de bu haftaya almak istedim. Çünkü artık yenilenecek ve hani yenilenen tasarımı ortaya çıktı aslında.
Çok tatlı görünüyor.
Resmi olarak paylaşılmış detaylar değil bunlar. Sızdırılan detaylar ama hani o kadar gerçek böyle fotoğraflar ki hani büyük ihtimalle tasarımı zaten böyle olacaktır. Evet. Çok ilginç bir tasarım var bence. Kia'nın mevcut tasarım diline hem yaklaşıyor hem biraz uzak kalıyor. Özellikle ön tarafta böyle hani üst üste sıralanmış 3 modülden oluşan farlar oldukça ilginç görünüyor. Gündüz farları ise böyle elektrikli EV9'a
güzel
benziyor biraz.
Hani tam ondan gibi bu arada çok çok ilginç bir şey var. Kia'nın enteresan bir çizgisi var zaten yeni dönemde.
Evet, farklı bir tasarım söz konusu burada. Yine işte ufak Tiger Nose adı verilen işte kaplan burnu şeklindeki böyle ince bir ızgara söz konusu. İşte alt tarafta böyle parlak siyah detaylar. Sanki böyle otomobilin ön tarafı şey olmuş. Bir cross havası vermişler gibi.
Evet. Halbuki küçük bir araba.
Halbuki küçücük. Evet, bir hatchback yani. Aynen.
Tamam, küçük değil, küçücük bir araba. Doğru söylüyorsun.
Çok küçük bir araba ama baktığın zaman hani burun bu kısmı yüksek. Evet. Ve öndeki detaylarla bir cross havası verilmiş gibi duruyor.
Arkada da öyle bu arada. Arkaya bakınca da öyle bir şey var. Böyle sanki hani yüksek, altta difüzörler falan filan. Ya bu GT Line'miş tabii.
Tabii GT Line. Şu an en üst versiyona baktığımız için muhtemelen tekerleğe hani bu detaylarda
çok anlıyorsun sportif bir şey olduğunu tabii.
Evet.
Tekerlek küçük, o belli, evet. Yani görece olarak gene büyük de. Hı-hı. Evet. Bunu göreceğiz diyoruz o zaman.
Evet. İç tasarımda da bu arada çok fazla bir değişiklik söz konusu değil. Ben burada tam full dijital bir gösterge paneli görüyorum. Hani farklı olarak. Ortadaki multimedya ekranı yine büyük oranda aynı gibi görünüyor. Çok büyük bir farklılık yok. Zaten bu bir hani yeni nesile geçiş değil. Bir makyaj operasyonu gibi. O yüzden iç tarafta çok büyük bir değişiklik olmaz. Motor seçeneklerinde de ben hani fazla bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Belki hafif hibrit gelir mi, gelmez mi? Belki öyle bir değişiklik olabilir.
Bekleyip göreceğiz diyorsun.
Bana göre mevcut motorlarla devam edecektir. O yüzden yine güzel bir otomobil olacak. Güzel, bence güzel, Picanto için çok güzel bir değişim olacak.
Yani Türkiye için de yine önemli. Çünkü küçük otomobiller maliyet olarak daha düşük oluyor.
Tabii,
o yüzden
Picanto
de
zaten en erişilebilir modellerden biri şu anda Türkiye'de. Ki bunun fiyatı bile 600 bin liralardan başlıyor. Yani ne yazık ki.
Evet, fiyat neyse, minimum fiyat konuşarak geçiştireceğim konuyu.
Evet, o durumlara geldik.
Yeni Peugeot 3008'in kokpitiyle ilgili bu sefer haberimiz var.
Evet.
Enteresan, güzel, panoramik, daha da şıklaştırılmış. Senle gene aslında zaman zaman konuştuğumuz o iki paneli birleştiren bir görünüm var şimdi karşımızda.
Evet.
Hatta arabada anlatırken de şey vardı. Neyi anlattık? 3008 yok. Neyi anlattık Peugeot'a?
408'i
konuştuk. 408'i anlatırken özelleştirilebilir alt butonlarında gene kenarda
i-toggle.
Evet, i-toggle. Onun da daha güzel yerleştirildiği bir yeni bir tasarımla karşı karşıyayız.
Evet. Ben de şöyle başlayayım. Aslında zaten Peugeot'lardan i-cockpit tasarımı zaten son dönemde çok bilinen, çok beğenilen bir kokpit tasarımı. Şimdi Peugeot artık yavaş yavaş yeni 3008 ile birlikte panoramik i-cockpit'e geçiyor. Panoramik adı verilmesinin sebebi de gösterge ekranı ve multimedya ekranının tek böyle kavisli bir panelde toplanmış olması.
Evet.
Ve aslına bakılırsa sanki böyle kokpitin üzerine, konsolun üzerine tutturulmuş gibi de değil de havada asılı gibi görünen bir tasarım söz konusu.
Evet.
Özellikle yan taraftan baktığında havada asılıymış gibi görünüyor. Bunu da Peugeot çok güzel bir şekilde sağlamış. Hemen onun arkasına alt tarafa boydan boya uzanan bir ambiyans aydınlatması eklemiş. Orada havalı asılı gibi görünen bir tasarımı çok
İyice
güzel
onu,
elde etmiş.
Evet, bravo.
Çok güzel görünüyor. Çok bence tasarım olarak çok iyi. Sadece şurada bir yani tabii ki şu an uzaktan fotoğraflara bakıyoruz.
Evet.
Bir oturup da gördüğümüzde ne olur bilmiyorum ama sanki yan taraftaki sürücüyü biraz fazla devreden çıkarmış gibi bir sistem.
Yolcuyu.
Yan tarafta oturan yolcuyu biraz fazla devreden çıkarmış gibi.
Doğru. Çünkü mesela hani şimdi ortada olacak yan ekran şu an daha sürücüye yakın olarak görünüyor.
Evet.
Hatta çok daha yakın sürücüye.
Çok daha
yolcudan
yakın.
Yolcudan yarı yarıya daha uzak şu an.
Evet. Merkezde yer verilen alt tarafta i-toggle bölümü o da sürücüye dönük.
Evet.
Ya tabii ki burada zaten bu sistemlerin sürücüye dönük olması normal.
Elbette.
Bunu çoğu zaman kullanacak kişi sürücü zaten ama hani
normalde i-toggle kısmının üstünde olacak şekilde görüyoruz, biliyoruz biz.
Evet.
Şimdi bak i-toggle'ın yarısı, hatta bir de böyle biraz açılı da olduğu için daha da o tarafa gidiyor.
Evet, sürücüye dönük.
Evet, sürücüye dönük.
Burada çok ilginç detaylardan biri de şu. i-toggle'ın hemen solunda vites seçiciye yer verilmiş. Yani vites seçici konsolun üst tarafına, genelde orta konsolda gördüğümüz vites seçici Burada üst tarafta konsolda böyle hemen motor start stop düğmesinin yanında orada araya konumlandırılmış. Çok ilginç bir detay olmuş bence bu. Hani bunu ben yorumlara da baktım.
Evet.
Seven var, sevmeyen var. Ya hani oraya konur mu tarzında yorumlar da var. Beğenen de var. Yani tasarım zaten göreceli yani, bir kavram.
Hani vites tabii artık biz eski alıştığımız için. Ama yani hakikaten şu direksiyonun şurasında bir vites olayı bana da şu an böyle bir garip geldi. Ama şey direksiyondan hani Peugeot'da zaman zaman konuştuğumuz işte C'yi göremiyorum, ekranı göremiyorum diye söylenen konuyu bu evet. çözmüş mesela. Evet. Çünkü artık üstünde bariz bir şekilde üstünde kalıyor
bariz direksiyon. Bariz bir şekilde üstünde. Burada da artık şey konuşulur artık muhtemelen. Hani konsolum çok üzerinde olduğu için görüş açısını kapatıyor mu acaba falan filan dedik ön tarafta. Ama yani hani koskoca Peugeot da bunu yaparken deneyimlemiştir diye düşünüyorum artık. Hani
yani sanki buradan bakınca hani eğlence ekranı, multimedya ekranından daha alçak öyle bir hava hissediyorum. Göstergeden daha yüksek. Yani ikisini bir dediğin gibi evet görmek lazım. Enteresan. Burada yine telefonu nereye koyacağım ben? Bakıyorum şimdi. Şuradaki kablosuz alana koyacağım.
Evet. Okay. Orta konsolda. Biraz aslında oraya koyduğunda da büyük ihtimalle tam görünür olmayacak evet, gibi. Evet. Çünkü sol tarafında oradaki düğmelerin doğru. olduğu panel oraya göre biraz daha yüksek.
Doğru.
Çok da görünür olacak bir alan
yani
gibi görünüyor.
Yani gene diyor ki şeye bak.
Sen yoluna bak. Evet. Ya da telefonunu bağla. Ekranına bak. Bu şekilde bir yorum var. Bu arada sadece 3008'in şu anda iç tasarımını gördük. Yani daha doğrusu kokpitini gördük. Panoramik ay kokpitini gördük. Bu arada Peugeot 3008'de şöyle bir detay var. Biliyorsun bildiğimiz hani klasik crossover çizgileri olan, SUV çizgileri olan bir model 3008. Ama yeni 3008 biraz daha fastback SUV tarzında çizgilere sahip olacak. Yani hani 408'in biraz daha yükseği gibi düşünelim. Evet. 408 ki senle de deneyimlemiştik evet. içine oturduğunda falan. Ya bildiğin ya bu sanki hani SUV değil de sedanmış
evet,
gibi
evet, evet.
Bir izlenime kapılıyorsun. 3008 tabii ki o kadar olmayacak ama genel gövde yapısı, silüeti fastback SUV tarzında
SUV
bir bugünkü 3008'e göre çok daha farklı bir dış tasarımla karşılaşacağız. Bu da artık
başka güzel bir nokta diyorsun.
Evet, güzel
göreceğiz.
Bir nokta. Evet. Bence değişiklik.
Güzel, iyidir. Evet. Şey güzel görünüyor. Katılıyorum sana. Bence tatlı olmuş. Hemen sıradaki haberimize geçiyoruz. Yeni Volvo EX30.
Volvo son zamanlarda birçok ipucu, birçok işte kampanya
bu da sızdırma
tarzı
mı?
Bu sızdırma değil.
Ha değil. Bu bayağı
şu an resmi
gerçek,
olarak
real.
Tanıtıldı.
Tamam peki.
Az önce markanın en hızlı modeli derken bu arada Volvo EX30'dan bahsediyordum.
Tamam güzel. Ben onu, haberler arasında olduğu için senin kafanı karıştırdım.
Evet evet.
Tamam.
Çünkü bu arada şöyle. Hem markanın en küçük modeli ki aynı zamanda yine Lexus da onun en küçük modeliydi. Ben büyük ihtimalle oradan karıştırdım.
Evet evet. Evet
markanın güzel. En küçük modeli. Çünkü şeylerden de küçük. XC40 ve C40'tan da küçük. Onların elektrikli. Onların altında konumlandırılıyor. Tasarım olarak EX90'a bayağı benziyor. Ama evet. tam bir ikiz olduğu söylenemez. Değişik noktalar var. Yani silüeti farklı. Siyah tavan var.
Evet.
Farklı bir tasarım
anlayışı. Pek bir tatlı
buldum
ben ya.
Evet çok tatlı bir otomobil evet. bence de. Özellikle ben şeyde de EX90'da da çok beğenmiştim. Bu torun çekici olarak adlandırılan bu farlar dijital. Ve hani sanki böyle baktığın zaman o aydınlatmalar hareket ediyor. O modüller ve sanki bir göz kırpıyormuş gibi bir
çok iyi. Tam o dijital havayı veriyor. Elektrikli
evet,
havayı
çok,
veriyor.
Çok güzel dijital havayı veriyor. Bir elektrikli otomobil olduğunu anlıyorsun. Kaldı ki zaten ön tarafta da bir panjur yok. Kapalı panel şeklinde tasarlanmış. Bu otomobilin fiyatı 36 bin euro civarında olacak. Başlangıç fiyatı tabii ki bu.
Evet.
Birçok seçeneği hoş. Mevcut olacak. 3 farklı motor seçeneği, 2 farklı batarya seçeneği var bu araçta. Tasarımı gerçekten çok şık ve Volvo gerçekten bu aracın bana göre başarıya ulaşmasını istiyor. Büyük bel bağlamış durumda çünkü çok geniş bir müşteri kitlesine ulaşacak bir konfigürasyonlara yer vermiş. Öyle ki hani batarya seçeneklerinde sadece kapasite değil kimyalar bile farklı.
Ha çok iyi.
Yani
her türlü pazara dediğin gibi yani her kullanıcıya erişmeyle ilgili Volvo isteyen her kullanıcı erişimiyle ilgili şeyi sundu diyorsun. Seçenekleri
tabii,
sunuyor.
Tabii tabii. Yani özellikle bülteninde de altı çizili bir şekilde yer alıyordu. Sen eğer bu otomobili alıp şehir içinde kullanacaksan ya da işte şehirler arası ama kısa mesafelerde kullanacaksan o zaman diyor ki benim giriş seviye versiyonum var. lityum demir fosfat kimyası kullanan bataryam. Bu bataryalar nedir? Çok fazla enerji, çok yüksek enerji depolayamadığı için, çok verimli olmadığı için kısa menzillere uygun. O zaman sen bunu tercih edebilirsin diyor. Ve giriş versiyonunda bu arada 200 kW'lık motor bulunuyor. 343 Nm tork üreten. Bu
hıza geldik şimdi.
Lityum demir fosfat bataryayla kombine ediliyor. Bu bataryayla 344 km'ye kadar menzil sunuyor. 344 km günümüzde gerçekçi olmak gerekirse bir bu tarzda yeni bir otomobil için oldukça düşük bir değer.
Evet.
Ama daha yükseği yok mu? Mutlaka var. O da üst versiyonlarda.
Şimdi oldu.
Extended Range adı verilen bir üst versiyon. Bu arada
5.7 saniye mi yazıyordu 0-100?
Evet.
5.7 saniyede tamamlıyor. Çok iyi.
Bu en hızlı versiyonu
demin
değil.
9.2 demiştik mesela şeyi. Tabii. Evet. Şey için, Lexus
ama
için.
Ama tabii ki yani değil, ikisi tabii, çok tabii, karşılaştırılamaz. Tabii. Biri hibrit, biri elektrikli otomobil. Evet, yani evet. Çünkü elektrik motorların ivmelenmesi çok daha yüksek olduğu için. Şöyle Extended Range versiyonda da aynı motor mevcut. Yine 200 kW'lık motor mevcut. Ama bunda lityum, nikel, manganez ve kobalt içeren bir farklı bir batarya. Tamamen farklı kimyaya sahip bir batarya kullanılıyor. Ötekine göre daha verimli. Bu bataryada 69 kWh olduğu için bu versiyonda 480 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor.
Aa güzel.
480 km. Evet. Tabii WLTP'ye göre verilmiş bir değer.
Ha gene değişkenlik gösterecek.
Evet, gerçek koşullarda mutlaka hani özellikle hızlı gidersen otobanda 150-160 basarsan zaten 480 km'lik bir menzili göremezsin. Belki onun %50-60'ını görürsün.
Tabii sonra bir yere ulaşıp 153 kW'la yükselen DC'de şarj etmeye başlarsın. 45 dakikada 180'e çıkmasını beklersin bir yerde.
Aynen öyle.
Tamam.
En üst tarafta ise twin motor yani çift motorlu performans versiyonu var. Az önce en hızlı modeli dediğim geldik. Çünkü 3.6 saniye hızlanması var iki motorlu. Bu da onu şimdiye kadar üretilen en hızlı Volvo yapıyor.
Çok iyi.
Bu da 315 kW güç ve 543 Nm tork üretiyor. Ön ve arka akslara yerleştiren iki tane elektrik motoru var. Aynı zamanda 4 tekerlekten çekişli bir otomobil.
Ne kadar keyifli.
Bunda da aslında menzil tarafında bataryası aynı ama menzil tarafında çok bir düşüş yok. 460 km'ye kadar menzil sunuyor. Yani 20 km bir oynama söz konusu. Bence tabii ki fiyatı ötekine göre çok yüksek olacaktır ama bu performansa bu kadar düşük bir menzil kaybı bence çok iyi.
Çok iyi. Aynen öyle.
Öteki de 480 kilometreydi yani.
Şahaneymiş. Evet arada da çok güzel görünüyor. Hemen bir sonraki habere geçelim. Bu arada ben bayıldım bunu. Bir sonraki habere geçelim tamamlayalım olayı madem öyle.
Hemen Finlandiya haberimize geçelim.
Peki tamamdır. Sen. Teşekkür ediyoruz. Bu enteresan, ilginç bir haber.
Evet ilginç bir haber. O yüzden aslında bu hafta bir değerlendirmesi.
Türkiye'de de böyle... bu durumda gelebilir ha söyleyeyim mi? Birisi her an böyle bir şeyleri görebiliriz yani Türkiye'de. Ama evet. Nasıl bir şey bu?
Her zaman ilginç, bu tarz ilginçlikte bir haberler çıkmıyor ortaya.
Evet.
Şimdi şöyle abi, Finlandiya'da bir iş adamı arabasıyla giderken işte hız limitinin üzerinde polise yakalanıyor. Polis durduruyor. Ve bu arada hani 50 km saat hız sınırı bulunan yolda 82 km saatle bayağı bir üzerinde aslında. Ve bu kişiye 121 bin euro hız ihlalinden 121 bin euro ceza kesiliyor. Bizim için dudak uçuklatan bir değer. Hele ki evet. TL'ye vurduğunda.
Hani arabayı bıraksa bile kurtarmıyor bu arada.
Evet.
Büyük ihtimalle.
Ama işte aslına baktığında neden böyle olduğunu sonradan anlıyorsun. Tabii. Çünkü Finlandiya'da kişinin gelir seviyesine göre ceza uygulanıyor.
Evet, bazı kuzey ülkelerinde bu var ve çok mantıklı. Evet.
Bence de çok mantıklı. Çünkü hani bizde mesela şeyden hız ihlalin şu an 2023'te 950 liralardan başlıyor. Tamam 4000 liraya kadar çıkıyor ama onun için çok fazla ihlal etmen gerekiyor. Çok yüksek hızlarda ihlal etmen evet. gerekiyor. Yani düşün bir iş adamı olduğunu düşün. Çok yüksek meblağlarla oynuyorsun. Hız limitinde 950 lira ceza kesiliyor sana.
Yani şey hani... vardı geçenlerde modifiyeci birisi vardı. Şimdi adı aklıma gelmedi. Tünelde Ferrari'siyle
kaza yaptı.
Neydi yani ya 200'e gidiyor ya bir şeyle gidiyordu. Yani. Uçuyordu tünelin içinde zaten.
Evet doğru.
Yani ne olacak mesela şimdi adamı nasıl üzebilirsin ki hızdan dolayı?
Yani evet.
Yani hani diyecek ki tamam ya verdim 950 lira devam ettim diyecek. Bir de işte %25 mi %15 mi de 5'in ödeme indirimi alır. Hı. Yani o yüzden.
Bence keşke ülkemizde de bu şekilde uygulansa. Cezalar daha caydırıcı olur en azından. Evet.
Bize de mutlaka daha caydırıcı cezalar mutlaka lazım. Bu sıra trafikte şu 3-4 gündür gördüğüm İstanbul'da aşırı bir kontrol var. Umarım daha da güzel gider. Çünkü hepimizin evet. sıkıntılı olduğu durumlar söz
evet,
konusu.
Evet onu ben de fark ettim. Bayağı bir kontrol var trafik evet. polisleri. Birçok noktada böyle hani.
Aynen öyle. Egzozları inceliyorlar, kontrol ediyorlar. Evet, aynen öyle. O yüzden trafikte daha güzel, daha huzurlu bir şekilde ilerlemenin yolu da haliyle bunlardan geçiyor. Hı hı. Ne dersin, tamamlayalım mı?
Evet, bu haftalık bu kadar.
Bu haftalık bu kadar sevgili seyirciler. Bir oto gündemde yeniden görüşmek üzere, hoşça kalın.
Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.